Bu kitap, her biri ortalama 15'er dakikalık 69 ayrımdan oluşmaktadır.
Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 1.
Çeviren Zaven Biberyan. Okuyan Nilüfer Gültekin. Jack London, serüvenciliğinde nasıl gözünü budaktan esirgemez bir gezginse, devrimciliğinde de kavganın ortasına atılmış bir insandı. Sosyalist Parti militanı olarak türlü görevler yaptı ama en büyük görevi Sosyalist Hareket'in Demir Ökçe romanını, İşçi Sınıfı Hareketi'nin Ay Vadisi romanını yazmak oldu. Ay Vadisi'nde Oakland grevlerini anlattı. Grevcilere grev kırıcılarının sokakları kana bulayan savaşı içerisinde işçilerin ruh derinliklerine girebildi. Savaşlarının, amaçlarının yanı sıra sevgilerini, özlemlerini de sergiledi. Daha iyi bir hayat için verilen bu mücadelede bir kesimin mutluluğu ataları gibi kır hayatında aramalarını ele aldı. O dönemler çok etkin olan adanmış topraklar eğilimini eleştirdi. Estetik yetkinliği ve şaşırtıcı etkileyiciliği Ay Vadisi'ni bütün dünyada sürekli yayımlanan bir kitap yapmıştır. Birinci bölüm. 1. Duyuyor musun Sakson? Gelmelisin. Duvarcı muvarcı ne olursa olsun önemi yok. O duvarcılar arasında çok efendi adamlar, dostlar bulurum ben. Sen de bulursun. Olvista nefesi çalgılar topluluğu da orada olacak. Çok güzel çalıyorlar bilirsin. Kaldı ki sen deli olursun dans etmeyi. 20 adım ötede çalışan yaşlı bir kadının çığlığı genç kızın sözünü kesti. Kamburlaşmış, şekli bozulmuş sırtı sarsıntılar geçiriyordu. ''Aman Tanrım, aman Tanrım!'' diye bağırıyordu. Tuzağa düşmüş bir hayvan gibi şaşkın bakışlarını kireç suyuyla badanalanmış atelyenin duvarlarında gezdiriyordu. Ütüyü yiyen nemli çamaşırların saldığı buhar iş yerinin havasını bulandırıyor, boğucu bir sıcaklık yayıyordu. Yaşlı kadının yanı başında çalışan işçi kadınlar ona bir göz attılar. Bu yüzden çalışma hızları bir an yavaşladı, ütüleme aksadı. İnce kadın çamaşırlarını ütüleyip parça başına ücretler alanlar yaşlı kadının çığlığını duyunca ürpermişler, günlük kazançlarının düşmesinden kaygılanmışlardı. Kadıncağız belli bir çaba harcayarak kendini toparladı. Ütüsünü kaptı, ütü tahtasının üzerine serili süslü ince elbisesinin üzerinde gezdirdi ütüsünü sinirli hareketlerle. Genç kız, yine nöbet geçirecek sandım. Sen ne diyorsun bu işe? Diye sordu. Sakson. Çok yazık diye cevap verdi. Bu yaşta bir kadın, üstelik bu durumda. Ütünün ucuyla bir dantel yakayı ütülüyordu. Hareketler hafif, güvenli ve çabuktu. Yorgunluk ve sıcağın etkisiyle benze atmıştı ama eli yavaşlamıyordu. Yanı başında çalışan kadınlardan biri burnunu çekti. Hem düşün ki ikisi ıslah evinde olmak üzere 7 tane de çocuk var sırtında dedi. Sakson, yarın mutlaka gelmelisin Wiesel Park'a. Duvarcıların toplantıları her zaman eğlenceli olur. İp cambazları ustalıklarını döktürürler. 100 kiloluk koşucular yarışırlar. İrlanda dansı oynanır. Herkes orada olur. Bir de gıcır gıcır parkesi var ki dans pistinin. Yaşlı kadın işin yeniden aksamasına neden oldu. Elindeki ütüyü tahtadaki bluzun üzerine düşürdü. Ütü tahtasına tutunmaya çalıştı, başaramadı. Dizleri ve kalçaları üstüne kıvrılıp düştü ve yarı yarıya boşalmış bir çuval gibi yere serildi. Bir yanık kokusu yayıldı. Kadının çığlığı atelyenin boğucu havasında uzun uzun yankılandı. Yakınında çalışanlar fırladılar. İtişe kakışa önce bluzu kurtarmak için ütüye saldırdılar. Sonra hastanın başucuna üşüştüler. Ustabaşı kadın koşa koşa olay yerine geliyordu. Kavgacı görünüşü vardı. Biraz daha uzakta bulunan işçiler işlerini sürdürüyorlardı ama uyumları bozulduğu için çamaşır atölyesinin veriminde 1 dakikalık bir düşüş oldu en azından. Genç kız ütüsünü ızgaraya vurarak mırıldandı. Köpekler bile dayanmaz buna. Namuslu bir işçi kızın yaşantısı hiç de anlatıldığı gibi değil. Yaşamaktan beziyorum doğrusu. İş bu kerteye vardı artık. Mary, ne diyorsun? Bu sözünde öylesine şiddetli bir kınama seziliyordu ki Saxon bozulduğunu vurgulamak için ütüyü durdurdu ve bu yüzden 10-12 hareket kaybetti. Mary ürkmüştü. Ütü tahtasının üstünden göz kırptı arkadaşına. Bunu demek istemiyordum, Saxon diye sızlandı. Namussuzum, asla böyle bir şey yapamam. Ama inan ki böyle bir günde insanda sinir denecek bir şey kalmaz. Baksana şunun durumuna. Yerde sırt üstü yatan hasta kadının topuklarıyla döşemeyi dövüyor, otomatik bir siren gibi sürekli tek düze bir çığlık atıyordu. İki arkadaşı onu koltuk altlarından yakalamış, çalışma tezgahlarının arasındaki geçitte yerde sürükleye sürükleye götürüyorlardı. Kadının çığlığı durmuyor, ayaklarını döşemeye vurmayı sürdürüyordu. Birden kapı açıldı. Makinelerin sesi gök gürültüsü gibi ütü atölyesine doldu. Bütün diğer sesleri boğdu. Sonra kapı kapandı. Yalnızca yanık kokusu kaldı olayda. Mary, deli olmak işten değil, dedi. Uzun süre inip kalkan ütülerden başka ses duyulmadı. Atölyenin işi hiç tavsamamıştı. Ustabaşı kadın yan geçitlerde dolaşıyor, en küçük sinir bunalımı belirtilerini yakalamak için korkutucu gözlerini dört açıyordu. Ara sıra ütücü kadınlardan birinin gücü tükenir gibi oluyor, inleyip iç geçiriyor, hemen dişini sıkarak toparlanıyordu. Uzun yaz günü sonuna yaklaşılıyordu ama ısının düşeceği yoktu. İş elektrik ampullerinin çığ ışığı altında sürüp gidiyordu. Saat 9'a doğru işçiler atölyeden ayrılmaya başladılar. Dağ gibi yığılı kola işleri erimiş, henüz çalışmayı sürdüren işçilerin elinde tek tük birkaç parça kalmıştı. Saxon Mary'den önce bitirdi işini. Çıkarken arkadaşının önünde durdu. Mary, işte cumartesi akşamı da oldu, diye mırıldandı. Bir hafta daha geçti. Bu hafta kaç para kazandın Saxon? Genç kız belli belirsiz bir övünçle, 12 dolar 25 sent diye cevap verdi. O berbat kola işi olmasaydı daha çok iş çıkarırdım. Vay canına, sen beni geçtin desene, dedi Mary. Yutuyorsun işi. Bense ancak 10,5 dolar çıkarabildim. Hem de bu hafta öylesine sıkı çalışmama karşın. 9.40 treninde buluşuruz. Mutlaka geleceksin, tamam mı? Dans başlamadan şöyle bir dolaşırız. Öğleden sonra bir sürü dostum olacak orada. Çamaşırhanenin iki adım ötesinde bir sokak lambasının ışığı altında bir takım haytalar bekleşiyordu. Köşeye dönerken Saxon adımlarını sıklaştırdı ve kendiliğinden yüz çizgileri sertleşti. Yanlarından geçerken söyledikleri sözleri anlayamadı, ancak kaba gülüşlerinden ne söylediklerini sezdi ve öfkesinden yüzü kızardı. Önce sola, sonra sağa döndü. Üç adı ötede gölgeler içinde uzaklaştı. Hava daha şimdiden soğumuştu. Sokağın iki yanında ahşap işçi konutları sıralanmıştı. Çirkinlik ve yoksulluklarıyla göze çarpan bu evlerin yıllardır boya görmemiş yüzü kirpas içindeydi. Ortalık karanlıktı. Buna karşılık elini uzatınca şişmiş kapıyı kolayca tutup gıcırdattı. Dar bahçe yolundan mutfak kapısına kadar yürüdü. Kırık basamağı atlayarak içeri girdi. İyice kısılmış duran hava gazı lambasını açtı. O da küçüktü ama dağınık değildi, çünkü alt üst olacak eşya yoktu. Duvarlar o yılın ilkbaharında olan büyük depremden çatlamış, sık sık yıkanan çamaşırların buharından soğumuştu. Yer döşemesi pürtüklü, düzensiz ve aralıklıydı. Sobanın önü delik deşik olmuş, çift kat yassılaştırılmış bir gaz tenekesiyle kaplanmıştı. Bir bulaşık taşı, upuzun kirli bir havlu, birkaç sandalye ve bir tahta masa dekoru tamamlıyordu. Saxon masanın önüne bir sandalye çekti. Ayağının altında bir elma artığı ezildi. Tarazlanmış muşambayla örtülü masanın üzerinde akşam yemeği hazır duruyordu. Yağ içinde soğumuş fasulyeleri yemeği denedi. Sonra caydı. Bir dilim ekmeğe yağ sürdü. Ağır, bezgin adımlar sarstı evi. Sara iç kapıdan mutfağa girdi. Göğsü dümdüz, saçları dökük, orta yaşlı bir kadındı. Kırış kırış, tasalı, hırçın bir suratı vardı. Hoş geldin yerine. Ha, sen misin, diye homurdandı. Bu yemekte hiç sıcak kalmaz ki. Öldüm, öldüm. Hava cehennem gibiydi bugün. Küçük Harry de dudağını yardı, berbat bir yara. Doktor 4 yerden dikiş vurmak zorunda kaldı. Sara masaya yaklaştı. Meydan okuyan bir sesle, "Bu fasulyenin nesi var da beğenmiyorsun?" Sakson neredeyse patlayacak olan fırtınayı geçiştirmek için bir an sessizce bekledi. "Hiç," diye cevap verdi. Yalnız aç değilim de bütün gün öylesine sıcak vardı ki, korkunç sıcaktı çamaşırhane." Bütün cesaretini toplayıp soğumuş çaydan bir yudum aldı. Demleyeni beli öylesine çok zaman geçmişti ki asit tadı veriyordu ağzı. Yine de bozuntuya vermedi. Yengesinin karşısında bardaktaki bütün çayı yuttu. Ağzını mendiliyle sildi, kalktı. "Ben yatmaya gidiyorum," dedi. "Gidip dans etmediğine şaşıyorum. Her akşam yorgunluktan yıkılırcasına eve dönersin. Ama yine de gidip geç saatlere dek dans etmekten kaçınmazsın. Şaşılacak şey doğrusu." Sakson konuşmak istedi. Dudaklarını sıkarak kendini tutmaya çalıştı. Sonra birden patladı. "Sen hiç genç olmadın mı?" Ve cevap beklemeden doğru mutfağa açılan odasına girdi. 2,5'a 3,5 metrelik küçük bir odaydı. Büyük deprem bu odanın duvarlarında da iz bırakmıştı. Bütün eşyası bir karyoladan, boyasız bir tahta sandalyeden ve çok eski bir dolaptan oluşuyordu. Sakson yaşamı boyunca bu dolabı görmüştü. Atalarının onu göçmen arabasıyla ovalarda taşıdıklarını biliyordu. Son mağından yapılıydı. Rock Canyon'da yük arabasından düşüp çatlamış, bir köşesi kırılmıştı. Üst çekmecesinde sonradan tıkanmış bir kurşun deliği vardı. Bu delik Little Meadow'a Kızılderililere karşı verilen savaşın kanıtıydı. Olayları anası anlatmıştı kendisine. Söylediklerine bakılırsa dolap aileyle birlikte İngiltere'den getirilmişti Amerika'ya göç ederken. O tarihte Washington dünyaya gelmemişti daha. Dolabın üstünde eğik duran küçük bir ayna vardı. Çerçeve aralığına kız ve oğlan resimleri, piknik yapan topluluk fotoğrafları iliştirilmişti. Delikanlılar şapkalarını çapkınca geriye itmişler, kollarını kızların beline dolamışlardı. Ötede renkli bir takvim, dergilerden kesilmiş ve çoğu atlarla ilgili resimler, cicili bicili reklamlar asılıydı duvara. Duvardaki hava gazı lambasına, balolarda genç kızların birlikte dans edecekleri eşlerinin adlarını sıraya yazdıkları karneler takılı duruyordu deste deste. Hepsinin de baştan başa karalanmış olduğuna bakılırsa, karne sahibesinin hiç boş oturmadığı anlaşılıyordu. Sakson'un şapkasını çıkardı. Sonra birdenbire karyolaya ilişti. Yavaş yavaş ağlıyor, elinden geldiğince kendini tutmaya çalışıyordu. Aralık duran kapı sessizce açıldı. Yengesinin sesi ürpertti genç kızı. "Yine ne oldu? Eğer o fasulyelerden hoşlanmıyorsan..." Sakson hemen karşı çıktı. Yo hayır, onun için değil. Sadece yorgunum, hepsi bu. Ayaklarım da ağrıyor. Aç değilim Sara, çok yorgunum." "Bu evin işleri senin üzerinde olsaydı, yemeği, çamaşırı ve de benim katlandıklarıma katlanmak zorunda kalsaydın, işte o zaman yorulmaya hakkın olurdu. Tıkır tıkır yürüyen bir işin var senin, ama dur bakalım, dur hele." Sara sözünü kesip kötü kötü güldü. "Azıcık bekle, görürsün. Günün birinde sen de evlenmek budalalığını işlersin benim gibi. İşte o zaman sıra sana da gelir. Bir sürü çoluk çocuk falan. Elveda danslar, elveda ipek çoraplar, 3 çift ayakkabı birden almalar. Senin yaşantın bir nimet. Tatlı canından başka ne derdin var ki? Peşinde ise haytalar, sana göz kırparlar, güzelliğini överler. Günün birinde gönlünü birisine kaptırırsan, ondan sonra arada sırada gözlerinde mor çürükler görürsün. Bu da bir değişiklik olur." Sakson yine karşı çıktı. "Öyle deme Sara. Abim sana hiç el kaldırmış değildir. Bunu sen de bilirsin." "Doğru. Nerede onda o yürek? Gerçi para kazanamaz. Karısına 3 çift ayakkabı birden alamaz. Ama senin o serserilerden kat kat üstün. Soylu bir kadına paspas bile olamaz onlar. Bunca zamandır nasıl kaçınabildin belalardan şaşarım. Belki de günümüz gençliği bu gibi işlerde daha çok bilgilidir, kim bilir. Ama şunu bilirim ben ki, 3 çift ayakkabısı olan bir genç kız eğlenmekten başka bir şey düşünmez ve sonunda başına bir iş gelir. Benden söylemesi. Ben kızken böyle davranılmazdı. Senin yaptıklarını ben yapmış olsaydım anam derimi yüzerdi benim. Hem de haklı olarak. Şimdi ise herkes yanılgılar içinde. Bak ağabeyine. Sosyalistlerin toplantılarına koşar, nefes tüketir. Sendikanın grev giderleri için ek kaynaklar bulur. Yani patronlarının gözüne girmeye çalışacağına çocuklarının ağzındaki lokmayı çıkarıp verir. Verdiği ödentiler bana 17 çift ayakkabı alabilirdi. Hoş, aslında ben 17 çift ayakkabı isteyecek denli aptal bir karı değilim ya. Günün birinde işten kovacaklar, olacak o işte. Bak, unutma bu söylediğimi, göreceksin. O zaman ne olacak bizim durumumuz? Evde 5 boğaz var. Para gelmezse ne yaparım ben? Nefesi tükendiğinden sözlerini ara verdi. Ama coşmuştu. Konuşmayı sürdüreceği belliydi. Sakson yalvardı. Ne olursun Sara, beni rahat bırak. Çok özür dilerim. Sara kapıyı hızla çarptı. Sakson yengesinin mutfakta bir şeyler karıştırdığını ve yüksek sesle kendi kendine konuştuğunu duydu. Yeniden başladı ağlamaya.
Ayrım sonu.